Herkese merhabalar. Paraşütlü Öğretim Bandı'nın 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren.
Ben de Adlaç.
Bugün çok güzel bir konu üzerine konuşacağız. Çok farklı bir konu üzerine konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Berk Özoğuz. Hoş geldin.
Merhaba Eren. Merhaba Adlaç. Hoş bulduk.
Bugün otomotiv sektörü üzerine konuşacağız. Aslında çok bambaşka bir sektör. Bugüne kadar hep yazılım firmaları üzerinden gittik. Yazılım firmalarının nasıl ürün geliştirdiği üzerine konuştuk. Bugün otomotiv sektörü üzerine konuşacağız. Neden diye sorarsanız aslında otomotiv sektörü ile yazılım sektörünün aslında bayağı bir ortak noktası var. Onları bir konuşacağız. Bu bölümü çekmemizin sebebi de aslında Berk'in bunu bize teklif etmesiydi. Farklı bir sektörden bir bakış açısı isterseniz konuşalım demesiydi. O yüzden çok teşekkür ederiz. Tekrar rica hoş geldin.
Rica ederim. Hoş bulduk. Benim için de eğlenceli olacak.
Aynen, bizim için de. Kendini çok kısaca tanıtabilir misin?
Tabii. Ankara doğumluyum. Ama hani küçük yaşta İstanbul'a gelmişim. Bütün eğitim, öğretim hayatım burada geçti. Yıldız Teknik Üniversitesi makina mühendisliği mezunuyum. Ben mezun olduktan sonra hiçbir şey planlamadığımı fark ettim. Diplomayı aldım ve ne yapacağım ben durumunda kaldım. Sonra en iyi alternatif, en iyisi yüksek lisans yapayım, biraz vakit kazanayım. O sırada düşüneyim ne yapacağım oldu. Tam yüksek lisans kayıtlarına gittiğimde aynı zamanda araştırma görevlisi başvuruları da vardı. O zaman dedim ben araştırma görevlisi de olayım. Hem para kazanırım hem diplomamı alırım diye. Öyle başladım. Sonra da çok sevdim. Bir 5 sene araştırma görevliliği yaptım. Oradan yine otomotiv sektöründe ürün geliştirmede Ford Otosan firmasına geçiş yaptım. Bir 8 senedir de oradayım. Bu süreçte paralel doktora da bitti. Yani hepsini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Hep otomotivle uğraştım. Benzer mecralarda dolandım, durdum. Üniversiteyle ilişkim hala devam ediyor. Orada genç arkadaşlarla işte sohbetler, işte böyle dönemde bir iki dersler, onlarla işte sektöre entegre etmek amacıyla, hani çok bilmeden mezun olmasınlar, benim gibi olmasınlar diye öyle bir temasım var. Onun dışında da işte işimize gidip geliyoruz.
Otomotiv sektörüne girişin nasıl oldu?
Ben böyle hani çocukken arabalara şöyle hasta böyle meraklı falan bir adamdım gibi böyle bir giriş yapmayacağım. Ama bizim üniversitede branş seçme durumu oluyordu. İşte imalat, ısı, proses vesaire gibi şeyler vardı. O başlıklardan otomotiv çok daha sempatik geliyor. Yani ısı, proses yapıp kazanları, kaloriferleri öğrenip ne yapacağım ki diyorsun. Ben öyle dedim yani. Oradan o branşa girince onunla ilgili dersler alıyorsun, onları öğreniyorsun, öyle iş buluyorsun falan. Dolayısıyla oraya yöneldim. Ha yani tabii ki arabalardan nefret etmiyorum. Yani hoşuma gidiyor tabii ki. Ama çok böyle bilinçli, idealist, 5 yaşından beri böyle olacağım gibi bir hikayem yok.
Okay. Şimdi otomotiv sektöründeki ürün geliştirme süreçlerini konuşacağız bugün. Bizim alışık olduğumuz ve şu ana kadar da hep podcast'te konuştuğumuzdan çok farklı bir yeri konuşacağız. Bakalım nereye götürecek? Çünkü bizim de çok bilmediğimiz bir sektör. Ama yazılım sektörüyle de yakın. En basitinden Lean diye bahsettiğimiz bu Lean Startup, Lean işte Development vesaire dediğimiz bütün bu konseptler aslında Toyota'dan çıkıyor.
Evet.
Toyota'nın Lean geliştirme süreçlerinden çıkıyor. Senesini bilmiyorum. 1970'ler mi, 80'ler mi? Tam hatırlamıyorum.
Ben de baktım 70 galiba, 74 mi diyordu?
70'lerden gelen bir şey bu. Bakış açısı kendini işte yazılımda da buldu birden. Hı hı. O yüzden aslında bayağı yakın sektörler. Direkt girelim ya. Bir araba nasıl üretiliyor?
Ya ben önce şeyi söyleyeyim. Aslında hikaye işte buhar makinesiyle başlamış diyebiliriz. Buhar makinesinden sonra iş önce bir güç kaynağı bulmaya yönelmiş. Çünkü buhar makinesi ile ancak böyle büyük otobüsler falan gibi şeyler yapmışlar denemelik. Hani makina büyük olduğu için bir arabaya bir şeye sığdıramamışlar. Ve 1850-1900'ler arasında böyle motorla ilgili çalışmalar var. Otto, Rudolf, Diesel vesaire çalışmaları var. Sonra biraz da işte bana tanıdık bir isim olan Henry Ford'un seri üretim hamlesi var. 1908'de bu Model T'yi imal etmek için bir hat kurmuş ve orada bizim açımızdan ve belki bu hani yalın üretime giden yol açısından büyük bir devrim olmuş. Çünkü yalın üretim aslında bir sorunun çözümü olarak geliştirilmiş. Sorunu da Henry Ford bu hamlesiyle kurmuş. Önce bir hat yapmış ve günde 1000 arabaya kadar çıkmışlar. İnanılmaz bir rakam. Model T'yi üretmişler. Ve önce çok satmış. Çok
Model para... T'nin de bir problemi varmış yalnız. Yani daha doğrusu o üretim bandını kurmasının da bir sebebi varmış. Hı-hı. Maliyetler, yani daha doğrusu araba teknolojisinin kitleye ulaşabilmesi için... Evet,
maliyetleri düşürmek lazım. El yapımından...
Aynen.
Seriye üretime geçmek lazım. İlanlarda yanlış hatırlamıyorsam ben de karşına böyle 200 küsür dolar falan gibi rakamlar yazıyor. Yani Model T'nin bir işte resmi var, şu kadara satıyoruz falan gibi. Bayağı düşürmüş.
Ucuzmuş.
Ucuzmuş. Türkiye ÖTV yok herhalde ondan olsa gerek.
Şimdi kurla çarparsak. Evet.
Ondan sonra ne diyorduk? Bir sorunu çözmüş ama bir sorunu da beraberinde getirmiş. Çünkü tek tip imalata dönük bir kafası var adamın. Hatta bu meşhur işte siyah renkli araba istedikten sonra her şeyi isteyebilir müşteriler benden gibi böyle bir lafı da var. Yani o kurduğu hat üretim açısından bir gelişme olsa da müşterilerin çeşitli beklentilerini karşılamaya da çok kabiliyetli bir sistem olmamış. Ama insanoğlu bir şeylere alıştıkça bunun neden kırmızısı yok, ben bunun üstü kapalısını da isterim, dört kapı hep iki kapı olmaz mı, dizel olsun, benzinli olsun, çeşitler artmış. İhtiyaçtan biraz zevke kaymaya başlamış tabii ilerleyen yıllarda bu iş. Öyle olunca bu hatlarda bir kaos durumu olmaya başlamış. Hatlarda bottleneckler oluşmuş bilmem ne. Bu Toyota'nın Lean metodu da aslında bu kaosu, yani aynı fabrikadan ama sayısız müşterinin sayısız talep komplekslisini biz nasıl karşılarız? Bunu stoksuz, kaossuz, saçmalamadan nasıl beceririzin üstüne gelmiş. Zaten Amerika'ya gitmişler, Amerikalıları incelemişler, İkinci Dünya Savaşı sonrası öğrenmişler, görmüşler ve geliştirmişler. Yani
Japonlar Amerikalılardan öğrenmiş.
Amerikalıları gözlemlemişler. Bunlar buraları beceremiyor deyip kendilerini de düzeltmişler. Olabilecek en güzel herhalde
nelerin
şey.
Nelerin yapılmaması gerektiğini öğrenmişler evet, galiba.
Aynen öyle. Hikayeyi böyle özetleyebiliriz. Sonra tabii Toyota'nın bu hamlesi yani sadece otomotive değil bütün sektörlere bulaştı. Kimisi belki olduğu gibi aldı, kopyaladı. Kimisi böyle hibrit modeller oluşturdu. Yani o mantığı kullanmaya çalıştı kendi sistemlerinde. Bugüne geldik böylece biz de.
Peki Toyota'nın orada getirdiği yenilik nedir? Yani sorun tamam sorun. Hangi sorun çözdüğünü anladık da nasıl çözmüşler?
Ya, şimdi bunun uzmanları vardır elbette. Ben burada ahkam kesmeyeyim onları ama benim anladığım ve bildiğim en büyük bir kere şey talep üstüne üretim yapmak. Başlangıçtan değil sondan başa doğru akan bir çekme sistemine dayalı bir hat. Yani bir müşteri bir araba istiyor, satıcı o arabayı sevk ediyor. O zaman fabrikadan ben bir araba gönderdim, bana bir araba yap diyor. O öyle dedikçe ta en baştaki belki metal saçları prese koyan adama kadar talep gidiyor. Oysa Henry Ford, ben prese bir saç koyayım, kaynatayım, vidalayayım, boyayayım, stoğa koyayım, satıldığı zaman da satayım ve bu arada da sürekli yapmaya devam edeyim üstüne. Baştan sona akan bir şey varken bunlar talep üstüne sondan başa doğru giden bir mantık var. Tabii bu sonra eklenmiş değil mi? Bu Kaizen falan filan yani sürekli iyileştirme, daha ne yapabiliriz gibi de dallanmış budaklanmış. Yani koskoca Toyota sadece benim dediğim bu iki cümleyle mi dünya lideri oldu deyip küçültmeyelim şey ama bu anladın. Özü bu yani işin.
O Kaizen dediğim mesela kelime de mesela yazılım sektörüne gelen bir anlayış. Hep süreçleri geliştirme, daha iyi olma. Kaizen arada sürekli gelişim demek. Sürekli süreci iyileştirmek demek. Yazılıma da gelen bir şey. Yine Toyota'dan yazılıma uğrayan bir şey var. Daha var. Konsept daha var. Kata. O da Kaizen'in bir versiyonu. Bir yerde okumuştum. Toyota bu süreç için şey diyordu. Basite indirgemek gerekirse problem oluştuğu anda üretim bandını durdur, problemi bul, çöz ve ondan sonra devam et ki problemler üst üste birikip de hani çok daha büyük bir üretim bandında bir duraklamaya sebep olmasın gibi böyle şeyler vardı. Ya bunları okuyunca otomotiv sektörüyle alakalı veya görünce hani bayağı tanıdık geliyor yani bizim şeyde, bizim alanımıza da bayağı tanıdık geliyor.
Evet.
Tarihin üzerinden
tarihi
geçtik.
Tarihi böyle olsun.
Çok evet. Güzel oldu. Bugünümüze geldiğimizde nasıl bir şey var? Düzen var.
Şimdi
soracağım. Hala peki şu şirket böyle geliştiriyor, şu şirket böyle geliştiriyor gibi farklı okullar var mı? Yoksa genel üretim felsefesi veya şeyleri genelde aynı mı?
Şimdi böyle tabii firmaların çok içinde tuttuğu know-how'lar bunlar ama genel olarak bakarsak böyle çok premium markaları, arabaları vesaireleri herhalde bu sorunun dışında bırakmak lazım. Onlar kendilerine has yöntemler izliyor olabilirler. Yani koltuktaki, deri koltuktaki dikişleri elle diken, siparişle araba yapan falan grubu bir kenara koyalım. Çok fazla kişiye hitap eden gruba baktığımızda bir Japon etkisi var. Bir de Japonları mevcut bilgileriyle harmanlamaya çalışanlar olarak ben ayırabiliyorum. Böyle körü körüne aldık aynısını yaptık demeyip kendi mevcut sisteminde ufak rötuşlarla, dokunuşlarla onu update etmeye çalışan grup var gibi geliyor. Hı hı. Çok böyle farklı üçüncü bir nosyon, bir unsur, bir de bu var diye böyle hani bambaşka bir yöntem de duymadım ben. Ama hani belki ben duymamışımdır, bilmiyorum. Standart imalatlar böyle. Büyük markalar böyle.
Peki bir otomotivi yapmış, şimdi otomotiv ürün diye değerlendirelim. Hı-hı. Zaten öyle. Bir otomotivi nasıl yapacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Yani şöyle bir model olsun, şu problemi çözmeye çalışıyoruz vesaire. O fikir Hı-hı. aşaması nasıl oluşuyor?
Şimdi 1980'lerde ben de karıştırdım biraz internetteki verimdeki bilgileri. 1980'lerde bu ufak arabalar, işte böyle light vehicle, passenger car falan diyeceğimiz grupta bir ürünün ömrüne ortalama 8.6 yıl vermişler. 8.6 yılda bir platformu öldürüyormuşuz biz 1980'lerde. Bunu şimdi günümüzde böyle biraz da artık hani ihtiyaçtan değil de zevkten araba almaya falan başlamamızın da bir etkisi olsa gerek, 6.7 yıla indirmişiz. Yani bizim ürün geliştirme süremiz %20, %22 kısalmış durumda. Bu platformun, bir araba platformunun piyasaya çıkışıyla ölüşü arasında geçen süre. Ama aslında müşteri çok daha kısa bir sürede araba yenilemek ve elindekini döndürmek istiyor. Bu da 3 yıl. Hı hı. 3 yıldan geriye doğru gidiyor. Bunun da 2.6'ya, 2.7'ye düştüğü öngörülüyor. Böyle bir müşteri beklentisi ve talebi var diyelim. Yıllarda falan böyle bir kısalma var.
Bunun nedenini biliyor muyuz?
Bunun nedeni, evet. Bence otomotiv dışı nedenleri de var. Yani cep telefonu değiştirme frekansımızdan, üst baş değiştirme frekansımızdan, 13 tane ayakkabımız varken 14.'yü alma içgüdümüzden bunu ayıramayız bence.
Tüketim ekonomisinden ayıramayız.
Kesinlikle tüketim ekonomisinin etkisi var. Fakat başka daha teknik durumlar da var. Birincisi devletlerin, ülkelerin, uluslararası grupların homologatif sınırlamaları. Yakıt tüketimi şu kadar olsun, karbon salınımı bu kadar olsun, emisyon standartları vesaireler. Bunlar hiç acımadan üreticilere öyle bam bam bam bam geliyor sürekli ve sürekli şey oluyor, zorlaşıyor hedefler. Bir bu homologatif yasal şeyleri söyleyebiliriz. Bir teknolojinin hızla gelişmesi var. Yani teknoloji gelişirken ben otomotiv için mi gelişeyim, tıp için mi gelişeyim falan gibi bir ayrıma gitmeden total bir teknoloji gelişimi var. Arabalar da, otomobiller de, kamyonlar da bundan etkileniyor. Ve mecburen uymak zorunda kalıyorsun. Yani sen başka bir şeyler gelişirken sen 50 yılın öncesinin konseptini, benim ürün döngüm uzun olsun diye koruyamazsın. Teknoloji, yasal baskılar ve müşteri beklentileri gibi böyle gruplandırabiliriz. Bu periyot kısalmış durumda.
Bu platformu öldürmekten kastın nedir?
Şimdi terminolojiyi şöyle kurabiliriz. Bir araç platformu var. İşte platform, yani aracın şasisi, süspansiyonu vesairesi, o bizim gördüğümüz dış gövdenin oturduğu platformu kastediyoruz. Bunlar genelde işte yine aynı maliyetlerden ötürü bir arabaya unique yapmak istemiyor üreticiler. Ben bir platform yapayım, bunun üstüne farklı tapetler, gövdeler koyarak farklı model isimlerinde satayım. Ya da işte farklı markalar da ortaklaşa bunu yapabilirler. İşte Citroen, Fiat birleşip bir işte şey yapabilir. Araba Fiorino mesela bizim Türkiye'de çok satan bir araba. İşte Fiorino, Nemo, Beeper, bu söylediğimiz arabalar farklı markaların küçük ticari arabaları ve aynı platform üstündeler. Bir kere yapmış yatırımı ona, ürün geliştirmeye, teste vesaire. Platformdan kastım bu. Bir de motor var, powertrain, driveline grubu var. Bunu da geliştirmek çok pahalı ve uzun. Bunu da bir arabada kullanmayı istiyor. Ben bir motor yapayım, bunu bir 10 yıl kullanayım, 2-3 arabaya koyayım bu motoru. Üstündeki şeyi, tapeti biraz moda, biraz işte yenileme gibi şeylerde değiştirmeye daha yakınlar. Onu değiştirmek görece daha kolay. Yani yine kolay demeyeyim, bir sürü çünkü kalıp, yatırım bilmem ne gerektiriyor. Yapmak kolay da onu yapacak fabrikayı kurmak, presleri, kalıpları değiştirmek zor olduğu için. Kabaca platformdan kastım o. Bir platform yapayım, ben bunu kullanayım. Eskidikçe yüzünü değiştireyim ama altı aynı kalsın. Fakat öyle bir noktaya geliyor ki artık bu bahsettiğim regülasyonu sağlayamıyor motoruyla. Müşterinin istediği yol konforunu artık o platforma sağlayamıyor. Rakipler ileri gitmiş, uçmuş oluyor. Küçük dokunuşlarla, güncellemelerle kurtarmıyor. Ya da çok maliyetli oluyor. O zaman diyor ki tamam, bu artık ölüyor bu kardeşimiz, biz bunun yenisini yapalım gibi böyle bir döngü var.
Andat, sence bu bizim frameworklere şey midir? Paralel midir?
Yani benziyor. Oradaki fark şu, sonuçta şey olarak, yani hani sonuçta ne bileyim, ben backend'de bir framework kullanıyorsam kullanıcının bundan haberi yok. Kullanıcının gördüğü kısmı hiçbir şey fark etmiyor.
Ama motoru biliyor. Ama platformu yani şeyi bilmez. Şasiyi masif falan.
Yani evet, yani aynen öyle. Hani bizim arkada kullandığımız veri tabanı gibi bir şey aslında. Anladım. Onun platformdan bahsettiği kullanıcının umrunda değil bizim durumumuzda, yazılım konusunda. Ama tabii otomotivde içindesin yani. Onun.
Evet, hissiyatı etkiliyor. Yani sadece görmek değil de zaten hiçbir müşteri şey demiyor. İşte platformu yenile, motorun emisyonunu ben beğenmedim, İşte bunun ne bileyim yay sertliği şu kadar Newton metre işte olsun gibi böyle bir talep yok. Hatta bizim yapılanmalarımız da genelde ürün geliştirmede bu şekilde. Ekiplerin ismi genelde müşterilerin algıladığı özellikler, attribute'lar üstünden konuluyor. Yani müşteri bir araba isterken ya da severken şunları söylüyor. Güzel görünüyor diyor. İçi ferah diyor. Ergonomik diyor. Yakıt tüketimi diyor. İyi hızlanıyor diyor. Gürültü almıyor diyor. Dayanıklı diyor. Bozulmuyor diyor. İşte böyle ifadeler var. Saç kalınlığı 2 milimetre. İşte çelik değil, alüminyumdan yapılmış. Ya da çok daha detay şeylere zaten girmiyor. Bu algıladığı attribute'lar bunlar müşterinin.
Peki.
Ama bunlar şasiden etkileniyor. Bunu sadece böyle dış şeklini değiştirip gürültü performansını örneğin değiştiremiyorsun. Bir limiti oluyor.
Bizde hep şey denir. Git müşteriyle konuş. İhtiyacını anlamak için, hani ürünü geliştirmeden önce git müşteriyle konuş. Hatta işte Lean Startup felsefesi de sürekli onu söyler. Otomotiv sektöründe siz şimdi regülasyondan geliyor. İşte güvenlik ihtiyaçları vesaire vesaire. Peki müşterilerle konuşuluyor mu mesela otomotiv sektöründe? Atıyorum fokus gruplar yapılıp veya gidip insanların kullanım davranışlarını incelendiği bir dünya var mı?
Var. Aslında buradaki sorun herhalde bütün sektörlerde aynı. Müşteriye gitmek bir çözüm olmuyor. Soru sorduğunda alacağın yanıtlar çok yönlendirici olmayabiliyor. Bazen seni, özellikle Türkiye'de var herhalde bu, seni kırmamak için ürünü beğenme, asıl problemini söylememe ya da bilmese bile uydurma gibi durumlar var. Bunları bir kenara koyalım. Bir de senin istediğin eğer çok teknik bir şeyse bunu da müşteriden bekleyemezsin. Beklememen lazım. İki tane durum var. Bir tanesi bir tane Pioneer biri çıkmıştır. Bir yeni araç sınıfı yaratmıştır. Daha önce yok. Ve çok tutmuştur. Sen de mecburen bir takip eden olarak, bir follower olarak dersin ki benim şu kadar zamanda böyle bir ürün devreye almam lazım. Konsept de belli. Adamın yaptığı gibi yapayım ama daha ucuza yapayım ya da daha hızlısını yapayım, daha çevrecisini yapayım diye kendine de bir fark yaratacak bir şey üstüne koyabilirsin. Bu daha kolay bir senaryo. Çünkü bir tane örnek var. Hı hı. Öyle bir durum olduğu zaman o örnekler, fokus gruplar dediğiniz gibi yapılıyor. Örnekler, örnek arabalar konuyor ve müşterilerin o arabaları yorumlaması isteniyor. Bu genelde arabayla müşteriyi bir araya getirerek de yapılıyor. Yani böyle sokakta bir anket gibi değil de bir uygun ortamda arabayı da getirip, müşteriyi de getirip, bindirip, kullandırıp, etrafında dolaştırıp onun ağzından bir şeyler almak şeklinde oluyor. Bu çalışmalara kendi arabalarını da koyabilirsin. Markaları vesaireleri gizleyip konseptlerini koyabilirsin. Daha piyasada olmayan. Rakiplerini koyabilirsin. Hiç alakasız rakip olmayan birini de koyabilirsin biraz durumu görmek için. Tek arabayla değil de böyle grup arabalarla 5-10 tane arabayı getirerek yapılıyor. Bu böyle. Ben şu anda sektörde olmayan bir şeyi bulacağım. Herhalde o biraz daha zor. Orada da şeyi görüyorum. Böyle A, B, C'li çoktan seçmeli ya da kapalı uçlu sorularla bu şeyi bulmak zor. Trend olacak bir şey. Daha böyle etnografik araştırmalar lazım. Adamın insan yaşantısında neye ihtiyacı var ve ne yapacak gibi bir şeylere gitmek lazım.
Şey dedim, direkt bizim yaşadığımız sorun dedi yani sana söylemiyor. Daha doğrusu onun söylediğinden değil, sen söylediğinin altında yatan şeyi anlayarak problemi anlayabilirsin. Birebir bizim yaşadığımız şey. Yani hiç fark etmiyor. Sektörden sektörü demek ki aynı.
Burada bir alt şey, ben işim gereği ticari araçlarla çok ilgileniyorum. Ticari araçlarda böyle değil. Biraz daha kolay. Adamlar daha böyle down diye söylüyor. Onu bir araba olarak görmediği için genelde, yani bir ihtiyaç için kullandığı için, ihtiyacın da sekteye uğradığı, patladığı noktayı biliyor. Hı hı. Adam orada uyuyorsa ve yatak çok rahatsızsa, sana yatak rahatsız diyor yani hani bireysel bizim binek otomobil kullanıcısı çok fonksiyonuna bakmadığı için biraz dediğim gibi hani böyle tüketme amacıyla da araba alıyor. Onlar öyle değiller. Onlar bir iş o. Ve o işte aksayan yerle daha güzel söylüyor. Tak tak tak tak tak sana sıralıyor.
Bu fokus grupları yani hani bir ürün çıkarttınız piyasaya ve işte onun memnuniyetini ölçmek için mi kullanıyorsunuz yoksa
önce de var sonra tabii sonrası başka bir proses.
Peki şey soracağım. Öncesinde yaptığınız zaman sonuçta bir tane prototip araba koyuyorsunuz değil mi? Yapıyorsunuz ve ona insanları bindirip gezdiriyorsunuz. Şimdi oradaki prototip araba ne kadar gerçeğine yakın oluyor, son ürüne yakın oluyor. Bizde yazılımda çünkü şey var mesela hani bizde tabii çok kolay olduğu için biz şey bile yapabiliyoruz. Bir tane kağıda işte ekranı çiz, müşteriyi hani şimdi buraya basacaksın, buraya basacaksın diye wireframing vesaire kullanarak bir şekilde hani gerçeğini yaşatmaya çalışıyorsun ama çok nadir durumda gerçekten ürünü üretip kullanıcının önüne koyup oldu mu bu bir bat diyorsun. Evet. Sizde nasıl bu olay?
Aynı yani özellikle hatta belki daha zor çünkü adamı bindirip sokağa çıkarmak büyük mesuliyet. Yani onu yapamazsın. O yüzden öyle yapmıyoruz zaten. Hı-hı. Bir kere genelde statik oluyor bu iş. Araba var içine binip iniyor ama caddede kullanmıyor. Hı-hı. Homologasyonu tam bir şey olması lazım. Sen öyle bir prototip arabayla birini dışarı çıkarıp bir kaza bela bir şey olması durumunda bu büyük bir zincirleme reaksiyon oluşturur. O yüzden o kadar dinamik test daha başında yok. O en sonlarda yapılabilecek bir şey. Başında genelde konsept çalışması. Yani tipini beğendin mi? İşte bu ne bileyim yükleme alanı senin için uygun mu? Küçük bir ticari bir araç mı istersin? Büyük mü? İşte diyor ki ben bununla dar sokaklarda dolaşamıyorum. Daha küçük olsa ne güzel olur. Hani bu gibi statik yorumlar alınabiliyor. Dinamiği çok mümkün değil. Öyle biraz mesuliyeti var işin. Ve daha en başında öyle çalışan bir prototipinde yok. O yüzden dediğim gibi rakipler olabilir. Senin eski arabaların olabilir ya da model olabilir. Yani bu işte 3D printer'dan, kilden ya da çeşitli hızlı prototipleme yöntemleriyle yapıp böyle gösterebildiğin adama böyle bir şey olsa nasıl seversin, güzel
orada
mi
falan. Almak gibi istediğiniz şey ne? Yani kil modelleme diye bir şey var bu sektörde.
Evet.
Orada gördüğünüz zaman neyi test ediyorsunuz orada?
Design konseptiyle ilgili, eğer hani tasarımcının kafasında da ben o direkt hani o işi yapmıyorum ama hani A, B, C gibi alternatifler varsa hangisine yürüyeyim anlayabilir adamın söylediğinden. Çünkü daha bu işi yaptık bu dediğim şeyden sonra, nasıl diyeyim, aktiviteden sonra daha arabanın çıkmasına, eğer böyle kallavi bir proje ise 3 yıl var diyebiliriz tahmini. Yani daha önümüzde çok süre var ve o sürenin başında adamların bir beklentisini almak buradaki temel hedef. Ama tabii çok kişisel yorumlar oluyor. Yani birinin ağzından bir şey çıktı diye de hemen her şeyi yık yap gibi bir durum da yok aslında. Biraz havayı koklamak. Çünkü sen 100 kişiyle de yapsan bunu global bir ürünse binlerce kişiye çıkaracaksın. O biraz artık şey, tecrübe herhalde. O veriyi, o datayı kullananların da tecrübesine kalmış. Ben kendi branşım için bu challenge'ı yaşıyorum. Designer'lar da herhalde yaşıyordur diye düşünüyorum. Ben beğenmedim diyen biri oldu diye hemen küsüp tasarımı sildiklerini zannetmiyorum.
Peki bunu yapan departman kim veya rol nedir? Yani hani bizde mesela product manager'lar vardır. Evet. Onlar işlerini yapar. Sizde
yani
kim?
Yani isim değişebilir hani firmadan firmaya ama bu işe özelleşmiş ekipler var diyebiliriz.
Okay.
Bunun şeyi ayırıyorum. Hani böyle müşteri ilişkileri, satış, pazarlama vesaire gibi departmanlar zaten var. Ürün geliştirme var. Ürün geliştirme ile bu departmanların köprüsü olan böyle ürün stratejisi, platform stratejisi, ürün planlama gibi departmanlar oluyor. Biz 10 yıl bunları satarız deyip dönüp siz önümüzdeki 10 yıl için bunları geliştirin gibi iki taraf arasında köprü olan bir stratejik planlama birimlerinden söz edebiliriz. Bir de o stratejik planlama birimlerine ürün geliştirmeyi de temsil edecek bir böyle, nasıl bir kelime, basic design, işte concept design falan gibi de ekipler lazım. Çünkü ürün geliştirme çok detaylı birimlere ayrılmış durumda. Onların hepsiyle tek tek konuşmak o köprü olan ekip için mümkün değil. Böyle temel konseptte herkesi temsil eden de bir birim orada. Böylece çok aslında vekilli bir süreç var. Yani biri müşteriyi dinliyor, biri ÜG'yi dinliyor. Onları harmanlayan ve strateji çıkaran da birileri var.
Orada mesela bizim sektörde söylenilen işte farklı fonksiyonları bir araya getir. Ya yani bir okul diyor ki farklı fonksiyonları bir araya getir. Çünkü onlar bir arada olurlarsa sorunları daha çabuk bulabilirler ve çok daha hızlı bir şekilde üretebilirler. Şimdi bu bir büyük bir şirkette çok mümkün değil. Farklı departmanların farklı yerlerde oldukları, binlerce kişinin çalıştığı bir firmada. Bir de otomotiv gibi kocaman bir üretim hattında çalışan bir sektörde de çok mümkün değil. Şimdi orada o iletişimi nasıl sağlıyor otomotiv sektörü?
Ya benim kişisel bir çözüm önerim var. Bilmiyorum yapan var mıdır, olur mu? Şimdi büyüksen hani bunun avantajları da oluyor. İşte çok personelim var. Bu özellikle ürün konseptini belirleyen ekiplere aslında diğer taraflardan tecrübeli adamları akıtabilirsin. Herhalde en iyi çözüm bu olabilir. Onların şeyini temsil edecek, nasıl diyeyim, teknik detaylara hakim, orada 3 yıl 5 yıl çalışmış bir adamı kaydırırsan müşteriyle temas kuran o basic design ekibine, herhalde en iyi çözüm bu olsa gerek. Yani bu bir prensip olarak işletilebilir. Bence hani bir sistem olarak, kural olarak görmedim ama hani münferit böyle olan arkadaşlarımın hem ÜG'yi hem müşteriyi daha iyi anladığını görüyorum iş hayatında.
ÜG dediğin ürün geliştirme.
Ürün geliştirme, pardon. Böyle bir kısaltma ve işte PD demeyeyim diye ÜG diyorum. O da sıkıntı oluyor. Ürün geliştirmeyi kastediyorum.
Biraz önce şey dedin. 10 senelik planlama. Hı. Şimdi bizim bırak 10 seneyi zor. Yani bir sene bile yapmak bizim için çok zor.
Evet.
Çünkü çok şey değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Yazılım hızlı üretilebildiği için rakipler hızlı çıkabiliyor. Çözümler hızlı çıkabiliyor. Problemler hızlı çözülebiliyor. Otomotiv sektöründe 10 senelik bir planlamadan bahsediyorsun. Zaten bir otomotiv, bir arabanın çıkması 3 sene mi demiştin?
Yani değişir. Ben jenerik söylüyorum. Hani çok her zaman sıfırdan olmasa da belli başlı böyle güzel bir proje 3 yıl sürer.
3 yıl fikir aşamasından itibaren mi?
Fikir aşamasından itibaren 3 yıl sürer. Evet.
Peki yani maliyet nedir mesela, hani diyelim ki hani yeni platform kuruyoruz, işte yeni otomotiv çıkaracağız, işte bunların kurulması, dizaynı, ilk yani, arabanın çıkınca
milyonlarca kadar euro diyebiliriz yani. Tabii çok yüksek. Hı-hı. Ben çünkü çok boyutlu, yani yazılımdan en büyük farkı zaten bir elle tutulur bir şey olmaz. Biz bunu hani böyle devrim arabaları konseptinde, yani 3 tane 5 tane yapacak olsak sorun yok, ama seri imalata bu tooling costları, yani işte takım, kalıp, hat yatırımları mühendislikten de daha fazla sürüyor ve onu bir kere kurduktan sonra belli bir süre işletmen lazım ki kendini çıkarsın. Yani bir mühendislik ekibi kurarsın, maaşlarıyla, ofisiyle, tutmazsa dağıtabilirsin, ama fabrikanı, hattı kurup, kalıpları yapıp, preshaneyi, boyaneyi ayarlayıp kurduktan sonra 3 ay, 6 ay sonra yok olmadı dediğin zaman çok yani sıkıntılı bir durum oluyor.
Var mı sektörde böyle hikayeler?
Duymadım tabii yani. Kimse olmasın diye uğraşıyor.
Peki zor olmasın diye uğraşıyor dediğin ne yapılıyor mesela?
Yani bu
en küçük detayına kadar her şey düşünülüyor diye anlıyorum.
O yüzden uzun sürüyor herhalde. Evet. Yani hadi bu bunu agile mantığıyla hızlı yapalım, 3 aya çıkaralım falan dediğimiz durumda girilen riskin boyutu çok büyük olduğu için yatırım anlamında. Bir de hep söylüyorum, bir de bunun yasal, insan hayatı vesaire gibi uzantıları da var. O yüzden o riske o kadar girilmiyor.
Zaten o işte hani insan hayatı dedin, bizim için bug demek kodun yanlış çalışması, en kötü işte kodu geri çekeriz. Veya birkaç saat içerisinde en kötü problem çözülür. Sizde bug çıkması demek insan hayatının mal oluyor. O yüzden öyle tabii geri çekme diye bir şey de yok. Gerçi arabaları geri çağırıyorlar bazen de.
Olabilir yani, eğer
o,
çok
o en son aşamaya
şeye dayandıysa çağırırsın, evet.
Ama yani hani o yüzden sizin bayağı bir sıkı bir test sürecinden geçmesi gerekiyor.
Doğrudur.
Ve test sürecinde biraz konuşmak istiyorum ama öncesinde de o aracın da bir üretim şeyinde de çok detaya inilmesi de bundan herhalde sebep.
Yani emin olun o 3 yıl hani boş geçmiyor. Yani keyfi değil. Zaten üstünde çok büyük baskı var. Maliyetler ve bir an önce piyasaya girmek açısından. Zorunda olmasa hani tırnak içinde patronlar diyeyim, ona zaten müsaade etmez. Bu doğrulama süreci de bir kere sanal ve fiziksel olarak ikiye ayırabiliriz. Bütün firmalar bu şekilde. Ve bunları kendi içinde fazlandırıyorlar. İşte burada biraz hani kendi içinde küçük böyle agile süreçleri orada izin verebiliyor. Yani bir faz yapıyor sana, o fazda tasarım yapıyorsun. O sürede özgürsün. Belki orada çeşitli iterasyonlar yapıyorsun. Yani yapıyorsun, deniyorsun, yapıyorsun, deniyorsun bilgisayar ortamında. Ama sonunda artık tamam budur, belli şartlar sağlanmıştır deyip bir sonraki faza geçmen lazım. Oraya geçerken sağlaman gereken şartları başka bir belirliyorsun. Kuralları, işte mühendislik kuralları. Bunlar sağlanırsa bir sonraki aşamaya
biraz örnek verebilir misin?
Yani şöyle, ben kendi branşımdan, yapısal dayanım, durability'den örnek vereyim. Fiziksel prototiple testler yapmadan önce mutlaka bilgisayar ortamında analizler yapılıyor. Çünkü fiziksel prototip pahalı, test pahalı, uzun. Direkt oradan bam diye aklında bir konsept varken hemen fiziksel testle başlamıyorsun. O kadar çevik değilsin süreçte. Öyle Türkçeleştirmişler onu da. Çevik değilsin. Oraya geçmen için senin sanal analizlerde işte benim hasar değerlerim minimum şurada olmalıdır kuralın var başta ve onu sağlarsan ancak fiziksel tarafa geçebiliyorsun. Ama şeyde o analiz fazında sana ilk seferden en güzel tasarımı bulacaksın. Bir kere tasarım yapma hakkın var. Orada da bunu sağla kadar da katı değil. İşte 2, 3, 4 tane faz koyuyor diyelim ki. Ona böyle gateway'ler koyuyor. İşte yap bakalım hadi ilk çıkar bir tane böyle bir kaba bir draft bir design. Bu ne oldu? İşte umut vaat ediyor mu etmiyor mu? Çok berbat mı? Tamamen dağıldı mı araba? Yoksa olur mu? Hadi bir sonraki faza geç. Bir tur daha yap. İşte ne bileyim bir ay, üç ay neyse o süre. Bir tur daha yap. Kendi içinde bir döndür. Böyle faz faz faz geliyor ama sonunda artık şartları sağlamazsan o fiziksele geçmene de çok müsaade etmiyor. O kadar da esnek, o kadar ya bir yapalım bakalım modu yok.
Zaman içerisinde benim anladığım araba sektöründe, otomobil sektöründe donanımla yazılım da bayağı birleşmeye başladı.
Tabii.
Yani evet. Otomotivlerin arabalarında bir beyinleri olmaya başladı ve tabii. Bu tabii bir yazılım demektir. Hatta gittikçe hızlanıyor da yazılımın arabaya girmesinin hızı da artıyor. O iki dünyanın bir araya gelmesiyle bir çelişki oluyor mu? Çünkü biz hani şu anda yazılım sektöründen gelen insanlar olarak şey diyoruz. Çeviğiz, biz çabuk hareket et, küçük parçalara böl vesaire vesaire. Hani çık, yolda düzeriz kervanı gibi bir mantıktan gelirken otomotiv sektörü çok daha farklı bir yerden geliyor. Bu ikisinin çeliştiği oluyor mu üretim hattında?
Şimdi hani ürün geliştirme sürecini değil de müşteriye satılma anını düşündüğümüzde yazılımda o esnekliği yine sağlayamıyorsun. Çünkü o kadar dominant ki arabada kontağı çevirsin ve çalışmaz. Yani bir yan ürün ya da yan yardımcı bir unsur değil yazılım artık arabalarda. Olabilecek en dominant yerine gelmiş ve ilerliyordu. Arayı da açıyor. Bütün motor, kalibrasyon, güvenlik, işte bu sürücü destek sistemleri, şerit takipler, bilmem neler, hepsi bir yazılıma bağlı. Ve o yüzden sen yazılımı da ben vereyim müşteriye de ara ara ararım, sıkıntılarını öğrenirim, o arada düzeltirim diyemezsin. Yine dediğim gibi. Çünkü bütün komuta aslında onda. Diğer hardware'ler, yani o alt yapı, o dediğim o kalıplar, kaynaklar, boyalar zaten kusursuz olmalı. Üstüne yazılımın da senin öyle zırt pırt mavi ekran veremez. Böyle bir aç kapa yap falan kabul etmez adam.
Yani yazılımı da otomotiv sektörüne benzettiniz yani.
Yani şöyle bir avantajı var sadece. Yani çıktığında sağlaması gereken asgari şeyler var. Senin koyduğun hedefleri sağlamalı. Fakat ondan sonra geliştirmeye açık. Siz de eminim geliştiriyorsunuzdur ürününüzü. Ama hani bu çalışmayan bir ürünü geliştirmek değil, zaten vaat edilen minimum şeyleri yapan ürünü geliştirmek boyutunda otomotivde de mümkün. Sen bir motor kalibrasyonu yaparsın. Ürünlerini piyasaya verirsin. Sonra belki daha güzelini yaparsın. Ya da bir emisyon standardı gelir mesela. Biraz işlerini zorlaştırır. Senin motor kalibrasyonunu değiştirmen gerekir. Sonra bunu servislere gelen arabalarda flashlarsın, değiştirirsin. Artık motor farklı çalışmaya başlar. Ya da eğer hani yakın zamanda mümkün olacak, bu uzaktan araçlara bağlanıp bu kalibrasyonu müşterinin ihtiyacına, isteğine, kullanım tarzına göre haberi olmadan belki değiştirebilirsin. Böyle şeyler mümkün ama ilk verdiğinin de onu evinden işe, işten eve, İşte yolda durmadan, araba yanmadan bunu da yapması lazım. Yani o kısmı kervan yolda düzülürle yapamazsın. Kervan yolunda gidebilecek. Fakat ona yolda yeni rotalar gösterebilirsin. Buradan daha kısa sürer gitmek gibi öyle şeyler mümkün.
Peki şey diyorsun, hani yakında şey uzaktan güncelleme mümkün olacak falan. Aslında bu yapıldı da yani sonuçta tabii. Tesla bunu yapıp duruyor.
Hani hatta genele yayılmamış durumda. Yani
yazılımla beraber şu da mümkün oldu mu? Bizim avantajımız ürünle alakalı her türlü davranışsal datayı alabiliyoruz. Evet. Kullanıcı şunu yaptı, bunu yaptı vesaire gibi. Ona göre de kendi ürün geliştirme süreçlerimizde değişikliğe gidebiliyoruz. Evet. Bu artık yazılımla beraber şu lokasyonda şöyle gitti, bu şu hızda hızlandı, frene şurada bastı vesaire gibi datalar size gelebiliyor mu? Ve ona göre bir de bir yani sizin ürün geliştirme süreçlerinize artık kullanım dataları da girdi mi? Ve ne zaman girmeye başladı?
Zaten var, zaten var. Çünkü sen sattığın bütün marketlerin tek ülkeye satış genelde az bir durum. Bütün marketlerin burada çünkü Çin'de var, Hindistan'da var, Türkiye'de var, Amerika'da var. Yani çok çeşitliliği bir düşünün. Buradaki bütün müşteri profilini, kullanım özelliklerini öngörmek zorundasın ki testleri buna göre yap. Yani hangi sıcaklıklarda kullanılacak bu araba? Rusya'ya satıyorsan -40, işte tropik bir bölgeye satıyorsan yüksek sıcaklıklar, işte körfez ülkeleri, GCC pazarı artı 40-50. Şimdi senin araban bunun ikisinde de survive etmeli, dayanmalı. İşte yükleyen var, boş kullanan var, hızlı var, yavaş var. Senin bütün araban bunları okeylemeli. Bunları topluyoruz. Fakat bir yerden çizgiyi çekmen lazım. Hani benim arabam şu şu şu özelliklerde kullanıcıların yüzde şu kadarını cover etmeli, temsil etmeli, kapsamalı. Şu kadarını artık ekstrem bir durum olarak yorumlayabiliriz diyeceğim bir çizgiyi her konuda çizmen lazım. Bu da eğer çok güvenli davranırsan, yani kapsadığın grubu geniş tutarsan, aslında büyük bir bölüm insan için over design bir ürün yapmana neden oluyor. Mümkün olduğunca ekstremleri kapsayayım, kimseyi mağdur etmeyeyim diye uç noktalara göre yaptığında aslında belki grubun %60'ına, 70'ine over design bir araba veriyorsun. Over design olunca da ne olur? İşte pahalı olur, ağır olur, ne bileyim çok yakar. Gereksiz onun istemediği şeyleri adama veriyorsun.
Çok tanıdık geldi.
Çok. Evet.
Birebir aynı.
Şimdi bu uzaktan müdahale durumu bunu biraz değiştirir. Sen böyle öyle bir kalibrasyon yaparsın ki şanzıman için örneğin, otomatik vites için. Hem performans isteyen hem şehirde kullanan adamı böyle hepsine ne şiş yansın ne kebap bir yerden girersin. Eğer böyle orta bir araba yapıyorsan, hani spor araba falan değilse. Ama sonra bakarsın işte ben Eran diye birine bir araba sattım. O böyle şehirde dolaşıp duruyor. Artık buna ben bu şanzıman kalibrasyonunu yüklersem ona özel, biraz daha özel. Yakıt tasarrufu %3 artacak. Boşu boşuna performansa dönük bir şeyler yapmayacak. Ben bunu bir değiştireyim. Ya da şehirler arası otobüs var. Şehir içi otobüs var. Bir kamyon yapıyorsunuz. Şantiyede de çalışabiliyor. Çöp kamyonluğu da yapabiliyor. Yani çok geniş spektrumda şeyler bunlar. Bu en azından yazılım bazlı şeylerde bu mümkün olacak. Ama tabii parça olarak, elle tutulur parça olarak bu sorun hala var. Yani sen yine
parça olarak derken
yani hardware olarak değiştirme şansın olmuyor artık ürünü verdikten sonra müşterinin ihtiyaçlarına göre. Ana taşıyıcı sistemi over design yaptıysan over design, ya da yetersiz yaptıysan da yetersiz, o bir çıktı. Ama yazılımı bu şekilde güncelleyebiliyorsun.
Peki arabada genel olarak otomotiv sektöründe İnovasyon ne oluyor? Yani bizim için işte 10X denen bir konsept var. Bu da şu demek. İşte aslında sen ürününü, daha doğrusu müşterinin problemini %10 iyileştirme, 10 kat daha iyi bir çözüm sun ve hani pazarın tamamına hakim ol gibi. Yani daha doğrusu değer katmak istiyorsan %10 daha fazla değer katayım diye düşünme. 10 kat nasıl daha fazla değer katabilirim diye düşün. O yüzden de her zaman işte daha işte risk al, daha farklı şeyler düşün, işte başka alternatifler düşün vesaire vesaire. Şimdi araba sektöründe aklıma gelen örnekler işte arabaların otonom olması, hı-hı, böyle bir şey olabilir. Hani evet, hiç insana gerek kalmadan arabaların kendi kendine gidebilmesi. Çok küçük bir örnek ama bilmiyorum, benim için yok öyle bir şeyim de çok güzel olurdu. Anahtarlar, işte anahtarlar ne için kullanırız? Kapıyı açmak için kullanıyoruz. Şeyi, kontağı açmak için kullanıyoruz. Artık hiç kontağı koymadığın modeller de var. Hı-hı. Direkt butona basıyorsun. Hatta cebinden bile çıkarmana gerek yok. Cebindeyken giriyorsun, seni tanıyor. Hı-hı. Kapıyı açıyor. Oturuyorsun, motoru başlatıyorsun falan filan. Yani bu da mesela bir küçük bir örnek. Hı-hı. Siz inovasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Yani inovasyon derken de yenilikçi geliştirmeler diyelim yani.
Şimdi herhalde bu böyle arabaları temsil eden temel mühendislik parametrelerinde 10 katlık bir iyileşme herhalde hayal olsa gerek. Yani mühendislik parametrelerinden kastım hani işte hızı, torku, gürültü seviyesi, yakıt tüketimi gibi şeyler. Konvansiyonel bir motorda ben yakıt tüketimini 10 kat düşürdüm gibi bir şey mümkün değil. Ama herhalde mevcutların yerine yenilerini eklemekle bu farkı yaratabiliyorsun. Yani ben arabayı 10 kat hızlandırayım değil, şu ana kadar olmayan otonom araba diye bir şey yaratayım gibi, hı hı, yeni başlıklar açarak müşteriye böyle wow dedirtebilirsin. Bir de dizaynı olur herhalde işin. Onu da hani ayrıca şey aslında, kenara koyalım.
Tesla'nın yaptığı belki de o ya. Elektrikli araba zaten. O da bir 10x'lik bir ürün. Bir de şansa mı artık veya hani sonuçlar mı o yöne doğru götürdü? Bataryalar, hı, arabanın en altında olduğu için, hı hı, çok daha yol tutuşu iyi olan bir, hı, ürün ortaya çıktı. Yani evet. Bilmiyorum arada, sadece okuduğum kadarıyla biliyorum, evet, ama hani bu da mesela yani, tamam çünkü motoru önde tut veya ne sebebinden ne? Ya bataryaları oraya koymaları gerekiyordu. O yüzden işte yol tutuşu arttı. Evet. Bunu şeyde yapamazsın. Benzinli araçlarda yapamazsın. Evet. Çünkü batarya diye bir şey yok.
Evet.
Aşağıya ağırlık koyman gerekir ama o da bambaşka şeyleri bozar herhalde. Evet. Gibi şeyler ya. Yani tamamen hani yapısal farklılıklar. Evet. Mı diyorsun yani?
Yani elektrikli, yani konu biraz savaşacak ama elektrikli araçların performansı falan tabii çok güzel. Yani torku çok yüksek, evet, çok iyi hızlanıyor falan ama hani performans isteyen adamlar da şu andaki insanlar, siz, biz, bizden de o motor sesinden henüz vazgeçmiş değiller. O gaza basınca motor gürültüsünü de istiyor. İyi diye giden ama çok hızlı giden bir araba tatmin etmeyebilir.
Onu,
evet, yani. De öyle şeyler de var. Yani dedik ya en başta arabayı sadece bir yerden bir yere gitmek için almıyor adam. Ama yine inovasyona dönersek, evet, şu anda en popüler elektrikli araçlar, otonom araçlar, bu driver assistance system diyebileceğimiz, henüz tam otonom olmamış ama mevcut sürücüye çeşitli destekler veren araçlar. Bu az evvel bahsettiğimiz uzaktan arabayla bir diagnostik yapma, hata ne var senin, ben dur seni düzelteyim gibi bir iletişim kurma imkanları. Bir de arabaların kendi arasında haberleşmesi, öğrenmesi ve bunun çeşitli uygulamaları gibi konseptler var önümüzde. Mesela ben işte şeyi biliyorum, arabalar kendi arasında ilişki kuruyorlar. Biri gidiyor, yoldaki çukura düşüyor. Orada çukur olduğunu öğreniyor. Öbürü düşmüyor. Onda çünkü hem çukurun yerini biliyor hem de aktif süspansiyon sistemi var. Yani çukura geldiğinde o bir anda o çukura düşmesi gereken tekeri yukarı kaldırıyor. Araba zaten belli bir hızda gidiyor. O anlık temas kesilmesi bir sorun değil. O çukura düşmeden geçiyor. Ya bu şimdi tabii çok şey, genele yayılmamış ama teknik olarak mümkün. Bunların artık herhalde rüştünü ispat etmesi lazım. Bu dediğimiz insan hayatına sıkıntı yaratmayacak seviyeye geldiğini ispat etmesi lazım. Ondan sonra bir anda yayılacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü kimse ya buna ne gerek var demiyor şu anda. Sadece şey, şüpheli davranıyoruz. İşte haberleri çıkıyor, adama çarptı, arabaya çarptı, otonom araç şöyle oldu, böyle oldu diye. Bunlar çok devrimsel teknolojiler olduğu için bizim az evvel bahsettiğimiz işte 3 yıllık, 2 yıllık ya da 4 yıllık normal ürün geliştirme süreçlerinde tamamlanamayacak kadar yenilikçi şeyler. O yüzden zaten fark ettiğiniz gibi yandan yandan gidiyor. Ana sanayi devam ediyor. Alternatif markalar alternatif arabaları için sürekli o teknolojiye çalışıyorlar. Ama konvansiyonel teknolojilerde üreticiye pompalanmaya devam ediyor.
Bu 10 senelik planın içinde o zaman bu bahsettiğin şeyler. Bu 10 senelik planın da mesela otonom araçlar aynen. Otonom araçlar da o zaman orada
var.
Oluyor.
Evet. Yani ben 10 sene sonra tamamen otonom araçlar kitlesel büyük satış yapan firmalarda olur diyemiyorum. Onun zaten bir planı var. Otonom araç işi level'lara ayrılmış durumda. Level 1, 2, 3, 4 diye böyle gidiyor. İşte en son hani 4 olduğunda böyle sen bırakıp araba kendi kendine gidiyor. Onun dışında çeşitli level'ları var. Şu anda level 2'lerdeyiz biz. Bu kendi kendine park eden, işte söylediğin hızda giden, öndeki arabayla mesafeyi koruyan, seni şeritte tutan.
Şeyden bahsediyorsun, kitleye yayılmış olanlardan
bunlar, bahsediyorsun. Evet, var artık yani bunları okay. Bulabiliyoruz piyasada.
Ama proje olarak yapılanlar da daha üst level'lara çıktık değil mi?
Şeyde ne diyelim, prototip olarak var diyelim
aynen,
değil
aynen.
Mi? Evet, var, mümkün. Hani yapılıyor mu derseniz yapılıyor.
Bu
ama
dün,
şeye değil.
Google yani. Dün değil, 10. gün. Google I.O.'nun etkinliğinde Waymo bir açıklama yaptı, gördün mü?
Yok, görmedim.
Arizona'da Waymo şey o hizmeti başlatacakmış. Telefondan artık Waymo'yu çağırıp full otonom. Kimse yok içinde yani. Seviye 4 mi oluyor?
Evet, evet.
Tamam. Seviye 4 bir Waymo gelip seni alıp işte nerelere gitmek istiyorsan götürecekmiş. O servisi de başlatacaklarmış yakında.
İşte bunları ben hala belki tutucu bir insanım. İşte fleet testing, bizim customer evaluation unit falan dediğimiz terminolojiler var. Yani aslında bir hizmete koyuyor görünüyor ama aslında o bir geliştirme prosesinin de parçası. Evet. Sürekli izleme halinde. Yani bir üniversite kampüsünde bir otonom servisi devreye alıyor. Bir şehirde otonom taksileri, elektrikli taksileri devreye alıyor. Ama orada tutuyor. Yani o ürünü alıp İstanbul'da kullanamıyorsun şu anda. O da ona müsaade etmiyor zaten. Böyle biraz
olay çıkarım bizde.
Küvezde tuttukları ve çünkü yavaş yavaş da müşteriye vermeleri lazım. Oturduğun yerden bütün olasılıkları öngöremediğin için mecbur işte Arizona'da yap sen. Sen Şangay'da bir taksi ol dolaş. Sen MIT'de bir shuttle ol dolaş falan gibi böyle tabii deniyoruz. Doğru.
Peki yani sonuçta 3 senelik bir geliştirme sürecinden bahsediyorsun. Yani 3 sene aslında kısa bir vakit değil. Bu yani sen işte hani ben bu teknolojiyle yola çıkıyorum diyorsun. Ama işte ikinci senenin sonunda rakip öyle bir teknolojiyle ortaya çıkıyor ki senin aslında teknolojin artık çöp olmuş.
Tabii.
O durumda ne yapıyorsunuz? Yani hani değiştiriyor musunuz yoksa nedir çözümünüz?
Kovuyoruz. Ya öngörülü zaten yapılmak zorunda. Yani sen işte T zamanında koyduğun hedef senin T artı 3, T artı 4, T artı 5 T competitor olabileceğin bir hedef olmak zorunda. Sen bugünkü rakiplerine bakıyorsun. Bugünkü rakiplerinin yakıt tüketimine bakıyorsun. Sen rakiplerinin 5 yıllık, 10 yıllık yakıt tüketimi değerlerini de biliyorsun. Trendi çıkarıyorsun. Ben bu arabayı 3 yıl sonra piyasaya süreceğim. Bu adamlar 3 yılda nereye gelebilirler? Ve ben bunu 3 yıl sonra çıkardıktan sonra bir 5 yılda satacağım ya da 10 yılda satacağım. Neyse, ticariler daha uzun, binekler daha kısa. O 5 yıl boyunca da rekabetçi kalabilmeliyim. O zaman benim yakıt tüketimim ne olmalı?
Yani bugün sondan başladık aslında.
Bugüne şey. Hedef koyarsan dediğin gibi cortlarsın, sonra kötü olur yani.
Peki yani o zaman inovasyonunuzu bayağı yavaş aslında sektör olarak, yani çok da normal bir yandan hani sonuçta şey dediğin için çok olgun artık oturmuş bir sektör, ürünler çok belli.
Evet.
İnovasyon hızı anladığım kadarıyla ne olursa olsun yavaş.
Bildiğiniz tarafta yavaş, hızı mı yavaş diyelim yoksa hani bir adımda ilerlenen mesafe az herhalde. Yani %100'de böyle küçük küçük iyileşiyor bildiğimiz şeyler. Hani otonom gibi değil de konvansiyonel şeyler. Orada evet biraz yavaş yavaş ama yine de öngörünü bir projection yapman lazım. Bugüne göre yaparsan tamamen çöp olmuş bir ürünle lansman yaparsın 3 yıl 5 yıl sonra.
Peki yazılım tarafında, çünkü yazılım çok daha hızlı geliştirilebilen bir şey. Mesela işte şerit takip sistemi dedin. Diyelim ki hani sen planlamaya başladığın zaman şerit takip sistemi yok. İkinci senenin sonunda rakip çıkardı şerit takip sistemini. Koyabiliyor musun onu, yoksa?
Ya, eğer patentli bir sıkıntı yoksa.
Yok tabii, yani kendin geliştirebilirsin.
Koyabilirsin tabii, ha, koyabilirsin. Anladım. Ama çok da üzücü olur yani. Moralim bozulur herhalde. Hiç o durumda kalmadım ama büyük sıkıntı olur.
Peki.
Hemen bir şey yaparsın. Hemen bir güncellemeye çalışırsın. Bir yenilik bulmaya çalışırsın herhalde.
Şey dedin. Tüketim dedim. Yakıt tüketim metrini arttırmaya çalışıyorsun. Senin hedefin o. 3 senelik şeyin ürünün hedefin işte bu olacak falan dedin. Şimdi o seviyeye çıkaracak teknoloji elinde var mı o 3 senenin başında, yoksa 3 senelik süreçte mi o teknolojiyi geliştiriyorsun?
Güzel sorular. Şöyle her iki durumda var. Yani koyduğun hedeften teknolojiye yürüyorsun aslında. Bir ağırlık hedefi koyuyorsun. Diyorsun ki artık benim aracımın ağırlığı şu seviyeye düşmelidir. Ve sen o güne kadar demir, çelik, konvansiyonel, standart malzemelerle bunu yapıyorsun. Ve ilk konseptini çalışırken, o hani basic design dedik ya, diyorsun ki yok yani ben çelikten araba yaparak, araba şasisi yaparak bu ağırlığa kesinlikle inemeyeceğim. Benim artık alüminyuma geçmem lazım, titanyuma geçmem lazım, ona buna geçmem lazım. O zaman senin sepetine yeni teknoloji düşüyor. Alüminyumun ne olduğunu biliyorsun tabii. İcat ediyorsun demiyorum. Fakat hiç onunla imalat yapmamışsın. Alüminyumu nasıl kaynatmam lazım, nasıl boyamam lazım? Hepsini mi alüminyum yapayım arabanın acaba? Biraz ondan, biraz ondan mı? O ikisi birbirine nasıl evlenecek? Hep alüminyumdan yaparsan çok pahalı mı olacak? Gibi gibi öyle başlıyor. Hedefi önce bir fütursuzca koyuyorsun. Hızı bu olsun, tüketim bu olsun, ağırlık bu olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Sonra tasarım ekipleri, hedefi koyan ekiplere o hedefi ben bununla sağlayacağım sana diye önerilerini çalışıyorlar. Elbette ellerindekiyle, biz ona carry over diyoruz. Bir önceki modeldeki yeni hedefi sağlıyorsa alıyor onu, yeni arabaya da koyuyor. Ucuz olmuş oluyor. Ama değilse yeni bir şey bulmak durumundayız.
Aslında bayağı çevik de yani, hani 3 senelik bir proje için hani bunu, çünkü ben şey diye düşünüyordum. Sanki her şey hazır belli 3 sene başında ve tık tık tık yapılıyor. Hani yok, sanki bir şey yokmuş gibi, belirsizlik yokmuş gibi anlamıştım ilk, yok, başta değil. Ama bayağı var aslında ilk başta.
3 senenin içinde şey de var, imalatta devreye alma da var, onu da düşünmek lazım. Sen böyle bir mühendisler grubu ürün geliştirme atölyende güzel güzel prototipler yapıp işin bitti bitti deyip oturduğun anda para kazanmaya başlamıyorsun. Onun seri imalata geçmesi lazım.
Ne zaman geçiyor 3 senelik şeyde? Tabii değişir.
Değişir ama hani 3 senenin işte son 10 ayı diyelim. 1 sene diyelim.
Son 10 ayı üretim.
9 ayı diyelim, 10 ayı diyelim. Evet, kabaca.
Son 10 ay seri imalata giriyor.
Üretim de denemeler yapıyor. Senin o yaptığın şeyi tabii ki bütün süreçte bakıyor. Ona sürpriz değil o bir anda. Çünkü o sırada o da kendi hattının yatırımlarını yapıyor. Buna yeni bir boyane lazımsa o da o sırada boyaneyi kuruyor. Uyduruyorum. Fakat hadi bismillah yapın dendiğinde seri imalat dinamikleri bambaşka. Senin o atölyede bir haftada elle teknisyenlerle birlikte yaptığın prototipi onun bir günde, yarım günde yapması lazım. Süreçler o kadar arka arkaya geliyor ki bir anda beklenmedik problemler çıkabiliyor. Hattın eğitilmesi, robotların programlanması, teknisyenlerin öğrenmesi, neyi nasıl sıkacak, ne yapacak gibi. Bu da bambaşka bir şey, işin zor kısmı.
Yine değişir büyük bir ihtimalle soracağım sorunun cevabı ama bildiğimiz büyük markalardan bir tanesinde bir arabanın çıkması için baştan sona ortalama kaç kişi çalışıyor?
İmalat tarafını bilmiyorum. Mühendislik tarafında mühendislik tarafında böyle 400 300
bunun içinde tasarımda geçerli mi?
Var, evet. Diye, yani dizayn stüdyo diyelim. Hani böyle artistik tasarım, teknik tasarım, bunun koordinasyonunu sağlayan ekipler, yöneticiler, işte finansal analizler, yani feasible mıdır değil midir gibi biraz para pul kısmına bakan taraf. Yani 300-400 kişi döner.
İmalata ne de? İmalata.
İmalatta ben kendi fabrikamda yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor. İki fabrika.
Tek bir modele bakmıyor herhalde bu.
Bakmıyor. Hı. Zaten tek bir vardiya da değil. Hani fabrikalarda bir de vardiya şeyi var. Ama hatta kaç kişi var onu bilmiyorum. Yani arabasına göre de değişiyor. Hı hı. Hattın ne kadar otomatize olduğuna göre de değişiyor. Doğru bir şey veremeyebilirim.
Teste seri imalattan sonra mı başlanıyor yoksa ilk bir tane üretiliyor onunla mı yapılıyor?
Şimdi zaten bir tane değil bir sürü tane yapılıyor. Çünkü her ekip kendi testini yapıyor. Dayanım testi var, sıcaklık, soğuk, klima, işte gürültü, titreşim, performans, yol tutuş. Herkes araba istiyor. Herkese prototip yapılıyor. 20, 30, 40, 50 hani o mertebelerde. Ve bu birkaç fazda yapılıyor. Yani bir 30 tane yapıyorsun, bir set test yapıyorsun, 2-3 sonra o prototipler artık canı çıkıyor arabanın. Ya da çok başarısız zaten testte ortadan ikiye açılıyor mesela. Hani abartarak söylüyorum. Sonra bir geliştirme fazı daha. Yani buna olmamış. Yani biz konsepte düşünmüşüz, görememişiz. Bilgisayar ortamında analizler yapmışız, yakalayamamışız. Prototip yaptık, bu oldu dediğin hataları da süpürüp bir set daha yapıyorsun. Yine çıkarsa düzel, çıkmazsa ne güzel, aferin. İşte firmasına göre değişebilir bu, emin değilim yani. Bir olmadığını söyleyebilirim. Hani küçük proje ise başka, hani bir parçayı implemente etme gibi bir şeyse başka, da yeni platformda bir iki set test şeyi döner süreci.
Ya bu şey hazırlanırken, podcast hazırlanırken birkaç tane video izledim. Otomotiv üretim bandı ile ilgili vesaire. Ve şeyi gördüm. Yani biz burada işte paraşütte 50 kişi. Yani bu 50 kişinin 20 kişisi product ekibi, yazılımcı, tasarımcı neyse herkes. Biz kendi koordinasyonumuzu sağlamaya çalışıyoruz. Bir de diğer taraftan şeyi gördüm bu otomotiv sektöründe. Scale acayip çok daha büyük. Binlerce arabanın çıkmasından bahsediyoruz. Ve öyle hani işte şu parçayı bekliyorum, gelmedi daha gibi bir lüks yok. Her şeyin inanılmaz verimli bir şekilde şeyde olması lazım. Hatta olması gerekiyor. Yüzlerce insan çalışıyor. Yani bu ölçeyi düşündüğümde beynim bunu kavrayamadı.
Ve hata
yani.
Payı sıfır.
Hata payı sıfır. Çünkü evet. Yani can kaybına sebep olabilir hata. Evet. Yani bu ölçekte bir üretim bandını beynim algılayamadı yani. Ama bugün çok güzel anlattın. Bilgilerini bizle paylaştın. Çok çok teşekkür ederiz.
Süperdi abi, sağ olasın.
Çok farklı bir sektör dinledik ama bayağı da bir ortak nokta vardı. Farklı scale'lerde, farklı ölçeklerde ama aslında yaptığımız şeyler veya baktığımız şeyler bayağı benziyor. O yüzden bunu senden dinlemek çok keyifli. Tekrar çok teşekkür ederiz. Bilgilerini bizle paylaştığın için umarım senin için de keyifli olmuştur.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok güzel aktı geçti zaman.
Aynen.
Ben de çok şey öğrendim. Yani ben de konuk olduğum ortamın scale'ini öğreneyim, ne oluyor ne bitiyor öğreneyim diye bayağı önden okudum, yazdım, dinledim. Benim için de iyi oldu. Evet, ortaklık çok. Ve şey, hani kaçınılmaz şekilde de evleniyorlar. Evet. Yazılım otomotivle ya da yazılım her yerle bir evlenme içerisinde. Bakalım sonuçta ne çıkacak, göreceğiz. Aynen. Ya çok konforlu kendi kendine giden arabalarımız olacak. Ya da bilmiyorum, arabaları bırakıp bisiklete döneceğiz. Artık onu göreceğiz.
Bir de şey söyleyeyim. MVP denen bir konsept var işte bizim şeyde. Minimum Viable Product diye. Onun bir tane görseli var. Dinleyenler biliyordur belki. İşte diyor ki MVP konsepti. İşte sen bir ürünü çıkacaksan önce bir prototip şey yap, çıkar. Hani hepsini baştan üretme. Ve bunun da örneği olarak şey diyor. Önce kaykayla başla. sonra bisiklet üret, sonra motosiklet üret, sonra araba üret. Baştan arabanın lastiğini, şasisini bilmem nesini yapma. Şimdi sana bunu söylemek çok olmaz yani.
Biz arabadan başlamak zorunda kalıyoruz. Direkt arabayla başlıyoruz ama evet.
Şimdi yeni model üret dediğimizde tamam ben bir kaykayla başlayayım olmuyor. O yüzden o görseli yapana da buradan selamlar.
Evet, onunla da bir program yapalım. Beni de çağırın, birlikte yapalım.
Aynen. Çok teşekkürler tekrardan. Dinleyenlere de çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Diğer podcastlerimize son gitmeden önce bir hatırlatalım. Gümlet Medya'nın diğer podcastleri Girişimci Muhabbeti, Girişimcilik ve Teknoloji üzerine haftada bir yayınlanıyor. Barış, Sami Can ve Tuna'nın sunduğu. Bir diğeri Serbest Oyun İmalatı, oyun geliştirme üzerine ilgiliyseniz bu konuda tavsiye ederiz. Bir de Yollarda TV, Koray ve Arman'ın sunduğu yine girişimcilik ve teknoloji üzerine bir podcast. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.